Tetak.
Tetak. Dolayısıyla adımız da
yemek yeri, adım bir yana güzel yemek.
Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba, işte birlikteliğimiz başladı. Sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz diyoruz. Program yapımcılarınız Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır. Kumanda masasında Baykal Alavant ve mikrofonda ben Nilgün Duruk. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyicilerimizle birlikteyiz. Birlikte olmak istiyoruz. Sizleri de bekliyoruz programımıza. 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz bizlere. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adı yine Hayatın Sesleri. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin işte ilk müziği.
Yanımdan barışalım mı? Ne? Beni öpme.
15.11 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, şimdi çok önemli bir konudan söz edeceğiz. Hepimizi çok yakından ilgilendiren bir konu. Konuğumuz yaşam koçu Sayın Çiğdem Atabey bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş buldum.
Evet, paradan söz edeceğiz. Tabii ki hayatımızdaki yeri ve önemli hepimiz için çok farklı. Çok şey para ama her şey de değil galiba. Ne dersiniz?
Evet. Para çok şey ve özellikle hepimizin gelecekle ilgili endişelerinin en başında geliyor para. İnsanların en çok böyle merak ettikleri, kaygılandıkları konulardan bir tanesi. Ben de o yüzden koçluk yapıyorken para alanına çok eğildim. Hem okuduğum okuldan dolayı işletme okumuştum. Hı hı. Hem de koçlukta karşılaştığım insanlar genellikle özellikle yıl başlarında koçluk yaparken yeni yıl hedefleri koyuyorlar. Ve yeni yıl hedeflerinin başında da para geliyor. Hı hı. Diyorlar ki işte bütçe yapayım, onu uygulayayım, para biriktireyim.
Niye yeni yıl? Yarından itibaren başlanabilir halbuki.
Elbette. Değil mi? Elbette. Fakat biz genellikle biliyorsunuz diyetlere de pazartesi günü başlarız.
Ama salı günü bozarız.
Ama salı günü bozarız. Hep böyle yeni bir başlangıç, taze bir başlangıç belki o fikirle. Yeni yıl onun için şey geliyor insanlara, böyle cazip geliyor. Ve böyle hedefler konuluyor. Ben de o yüzden hani dediğim gibi okulun da etkisiyle, çalıştığım işin de etkisiyle para alanına çok yöneldim. Para evet çok şey ama her şey değil. Onu da şu an ikinci kitabımı yazdım. İnşallah yayınlanacak yakında. Orada da detaylı anlattım. Para aslında bir değişim aracı. Hı hı. Üzerinde işte bir değerin yazdığı metal ya da kağıt. Bir değişim aracı, para veriyoruz ve karşılığında bir şey alıyoruz. Bunun yanında paranın başka fonksiyonları var. Bir değer ölçüsü. Diyoruz ki şu kadar lira. Hı hı. Yahut da birikim tasarrufta kullanıyoruz. Şu kadar lira biriktirdim. Ya da bu kadarlık yatırım yapılmış gibi çeşitli fonksiyonları var. Ama her ne dersek diyelim, hani olmadı, paranın basılı olarak olmadığı zamanlarda bile İşte deniz kabuklarından tutun kıymetli metallere kadar pek çok şey değişim aracı olarak kullanılmış. Hep var yani hayatımızda bir şekilde.
Evet. Şimdi tabii kazanılan paranın değerlendirilmesinde elbette azlığı çokluğu önemli ama değerini bilmiyorsak miktarının da önemi yok galiba, değil mi?
Evet. Orada aslında paranın bizim için ne ifade ettiği çok önemli. Kimisi için hani deriz ya böyle taşı sıksa suyunu çıkartır deriz.
Evet. Savurgan, cimri, cömert, dengeli diye değerlendiririz insanları.
Bir sürü sıfatlar, evet sıfatlarla hitap ederiz. Ama orada önemli olan paraya hani belki de değer veriyorken hak ettiği kadar değer vermek. Hani çok da demin siz başta dediniz ya çok şeydir ama her şey değildir. Hı hı. Gerçekten hak ettiği kadar kıymet vermek ve ona göre paraya davranmak lazım. Evet. Biz galiba o arada bir dengesizlik yaşıyoruz.
Evet, evet. Onun için insanları kategorileştirebiliyoruz ya işte savurgan, cimri, cömert, dengeli diye. Tabii bunlar nerede başlıyor, nerede bitiyor, kime savurgan diyoruz, kime cimri diyoruz? Kim cömert, kim dengeli bu konuda ilerleyen dakikalarda süremiz el verirse konuşmaya devam edebiliriz. Ama insan hayatının ihtiyaçları da sonsuz. Tabii parasız da olmuyor. Ama bunu nasıl kullanabiliriz değerli bir şekilde?
Şimdi ihtiyaçlar sonsuz ama kaynaklar bir şekilde
sınırlı.
En azından kazandığımız maaşımız belli bir rakam, hani belli bir rakam elde ediyoruz. Dolayısıyla o ihtiyaçları elde ettiğimiz gelirle karşılıyorken aslında dikkat etmemiz gereken birkaç şey var. Onlardan bir tanesi gelir gider dengesini koruyabilmek, sağlayabilmek ve koruyabilmek.
Nasıl yapacağız onu?
Onu şöyle yapacağız. Bir defa ben koçluk yaparken de hep bunu diyorum. Lütfen bir kağıt kaleminiz olsun diye. Çok mu hesap yapacağız Çiğdem Hanım diyorlar. Çok değil ama biraz hesap yapmak gerekiyor. Yani gerçekten bir elimize kağıdı kalemi almak gerekiyor.
Evet, para koçluğu burada başlıyor.
Para koçluğu burada başlıyor.
Evet, şimdi para koçumuz konuşuyor ve biz de kağıdımızı kalemimizi aldık. Sizi dikkatle dinliyor, notlarımızı alıyoruz.
Şimdi bir defa gelirimiz belli. Ve harcamalarımız belli ama almak istediklerimiz de var. Hı hı. Dolayısıyla bunları belli bir denge içerisinde tutabilmek için bir bütçe yapmamız lazım. Bütçe dediğimiz şey aslında işte belli bir süre için 6 ay, 1 yıl, genellikle 1 yıllık yapılıyor. Bir süre için gelirlerimizi ve giderlerimizi, tahmini giderlerimizi gösteren bir tablo. Bunu yaparken şunu diyoruz, benim gelirim şu kadar lira, hı hı. 3 lira, 5 lira. Ve giderlerim de şunlar, işte nedir herkesin 3 aşağı 5 yukarı sabit giderleri vardır. Kirası, işte evinin giderleri, mutfak masrafları, evet. Vesaire. Onları bir kağıda yazıyoruz güzelce. Hı hı. Ve bakıyoruz, eğer...
Bakıyoruz ki gelir gideri karşılamıyor. Ne yapacağız bu durumda?
Gelir gideri karşılamıyorsa ne yapacağız? Gelir gideri karşılamıyorsa aslında çok hani basit ama uygulaması çok da basit olmayan iki seçenek var. Ya geliri artıracağız ya giderleri azaltacağız. Hı hı. Geliri nasıl artıracağız? İşte zaten bir işimiz var ama onun yanında başka bir iş yapabiliriz. İşte hele de bugünün dünyasında aslında o kadar farklı yerlerden para kazanmak mümkün ki hani 20 yıl önce aklımıza gelmeyen bir sürü bir şeyden para kazanılabiliyor. Hatta en son okuduğum ve beni en çok şaşırtan şey şu oldu. Köpek gezdirerek insanlar para kazanıyorlarmış.
Evet.
Çok şaşırdım gerçekten, evet. Ama düşününce şey geliyor. Evet, olabilir.
Evet, aslında ülkemizde para kazanmak isteyen her hal ve şartta bir şekilde ekmeğini taştan çıkartır derler ya. Evet. Öyle de bir durum söz konusu aslında.
Aynen öyle. Geliri artırmak bir seçenek dedik. İkincisi gideri azaltmak. Şimdi diyeceğiz ki hani yemeyelim mi, içmeyelim mi, giymeyelim mi? Evet tabii
elektrik
ki.
Elektrik geliyor, ödemeyelim
elektrik
mi?
Elektrik geliyor, ödemeyelim mi? Tabii ki bunları yapacağız. Fakat orada hani temel ihtiyaçlar dışında, çok temeller dışında... Yaptığımız harcamalarda şuna bakmak lazım. Almak istediğim şey gerçekten benim için hayati bir ihtiyaç mı? Yoksa bu bir istek mi?
Çoğu kez istek.
Çoğu kez istek oluyor.
Çünkü hele artık son zamanlarda alışveriş merkezlerine bakınca orası resmen bir tuzak. Yemek yemeye gidiyorsunuz, alışveriş yapıyorsunuz. Alışveriş yapmaya gidiyorsunuz, yemeğinizi de yiyorsunuz. Ya da daha farklı şeyler de alıp dönebiliyorsunuz.
Aynen
hiç
öyle.
Ne almak istediğinizde, ne almak için gittiğiniz fark etmiyor. Başka şeylerle dönebiliyorsunuz.
Aynen öyle. Benim para koçluğu yaparken danışanlara yaptırdığım bir çalışma var. Diyorum ki aylık harcamalarınızı listeleyin. Hı hı. Gün gün işte kredi kartıyla mı yoksa nakit mi aldılar onları yazıyorlar ve yanına da iki tane sütun açıyoruz. Bu bir ihtiyaç mı, istek mi? İhtiyaçsa acil bir ihtiyaç mı yoksa biraz daha ötelenebilecek bir ihtiyaç mı? Ve ay sonunda onları topluyoruz. Çok büyük oranda şöyle bir şey çıkıyor. Harcamaların neredeyse yarısına yakını istek.
Hmm.
Bir hanımla çalışıyordum. Listeye baktık. Gömlek almış. Yazmış gömlek diye. Ve ihtiyaç sütununu işaretlemiş. Fakat böyle ciddi de hatırı sayılır meblağda bir gömlek. Dedim ki herhalde çok şık ve çok hani böyle ipekli falan bir şeydi galiba dedim. Yok dedi, aynı gömlekten 3 tane aldım dedi. Farklı renklerini beğenip. Peki dedim, yani gerçekten hani şey miydi? Aslında benim bir beyaz gömleğe ihtiyacım vardı toplantı için ama renklerini beğenince 2 tane daha aldım.
Peki bu isteklerimize nasıl gem vurabileceğiz? Önemli olan o galiba birazcık.
Vallahi şunu yapıyoruz. O birinci ay bitip de listeyi kontrol ettikten sonra çıkartıyoruz. Bak bu kadar istek. İhtiyaçlar şu kadarmış ve zorunlular bu kadarmış. Şimdi ikinci ay para orucu. İkinci ay bu sefer gerçekten biraz tabii o zaman insanlarda istek ihtiyaç kavramları da daha iyi oturmuş oluyor. İstek mi ihtiyaç mı ona bakıyorlar. Hatta şunu bile yapanlar oluyor. Alışveriş merkezine gidip demin dediğiniz gibi bir yerleri gezip bir şeyleri alıp elinde onunla dolaşıp mağazada en sonunda almadan bırakıp çıkanlar dahi oluyor. O çalışmanın sonunda. orada en önemlisi...
Elinde dolaşırken istek mi ihtiyaç mı? İstek evet, mi ihtiyaç
yani,
mı diye.
Evet çünkü bir duruyor yani o ona ne hissettiriyor sonunda? Çünkü bir de şu var, onu almanın keyfi var. Hani hazzı, eve gideceğim ve giyineceğim ya da başka bir şeyse neyse o. Ama bir de onun ödemesi var. Hele de bugün...
O ödemeyi düşünmüyoruz zaten. Hele ki kredi kartlarından sonra. Sanki onu biz ödemeyeceğiz.
Aynen. Hele de bugün artık hani kredi kartı kullanmayan insan çok az. Bir tanesi benim annem. O hep nakit kullanır.
Eskiler biraz daha evet, o konuda değil mi?
Temkinliler. Param yoksa harcamam diyor evet, annem. Kredi kartı hani akıllara zarar bir şey. Hem çok faydalı eğer ihtiyacımız var ve paramız yoksa. Çünkü bize belli bir süre esneklik sağlıyor. Ama eğer ödemeler böyle biraz yoldan çıktıysa kredi kartı kadar tehlikeli bir şey yok.
Yok, evet.
Ve yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de o, kredi kartı kullanmıyoruz.
Kullanmıyoruz.
Nakit kullanıyoruz.
Evet. Şimdi tabii gelir gideri karşılamıyor dedik ya da işte başa baş gidiyor dedik ama zaten hiç de para biriktiremiyoruz. Niye para biriktiremiyoruz? Gelir giderin çok çok üstünde dahi olsa bir şekilde o da bir yerlere gidiyor. Biriktiremiyoruz. Bunun nedeni nedir acaba?
Onun nedeni şu. Çünkü biriktirmek için politikamız genellikle şu oluyor ya da doğru olduğunu düşündüğümüz yol şu oluyor. Diyoruz ki hani paramızı alalım, maaşımızı mesela, harcamalarımızı yapalım, kalan olursa biriktiririz. Ve o yüzden tam da sizin dediğiniz gibi aslında geliri ortalamanın hani çok üstünde olup para biriktiremeyen insanlar da var. Çünkü geliyor ve harcıyor onu.
Evet.
Oysa şöyle bir şey yapıyoruz orada. Parayı biriktirebilmek için önce hani bir yerden bir tasarruf edeceğiz. Çünkü birikimlerin anası tasarruflarımızdır. Hı-hı. Tasarruf dediğimiz şey de yeteri kadar harcamak ve geri kalanını bir kenara bırakmaktır. Hı-hı. Aslında. Oradaki prensip şu. Genellikle %10 gibi bir orandan söz ediyoruz. Gelirimiz neyse onun %10'unu bir defa ayıralım. 1.000 liramız mı var? 100 lirasını ayırdık. Hı hı. O bizim birikimimiz. Tasarruf ettiğimiz ve her ay birikecek rakam.
İyi kötü gün paramız.
Her geçen evet, gün, her ay ilerledikçe onlar birikecek ve bizim sonuçta birikimlerimiz haline gelecek. Hani işin püf noktası derseniz şu. Önce tasarrufunu ayır, geri kalan üzerinden paranı harca.
Biz de biraz tam tersini yapıyoruz. Onu da biriktiremiyoruz evet, zaten. Onu da harcamaya başlıyoruz. Aynen. Bir de acil durumlar için bir kötü gün parası olması gerekiyor galiba değil mi?
Evet. Orada ben ona şey diyorum hani ne olur ne olmaz parası. Evet. Çok da acil deyip de böyle acil şeyleri de çağırmayalım diye. Annem hep şey derdi, bir kenarda bir taksi paran olacak. Hani evet, hastalanırsan evet, hastaneye gidecek kadar diye. O da aslında bizim bütçemizde yer alıyor. Hani bütçe yaptık ya yılbaşında, hı-hı, ya da işte yıllık, aylık her neyse. Onu yapıyorken aslında bizim bir kenara harcayacağımız o işte ne bileyim acil taksiye binmek gerekti. Tüp bitti hani, hı-hı, gibi. O gibi durumlarda kullanacağımız parayı da aslında böyle minik minik minik bir kenara koymak lazım. Hı-hı. Çünkü öbür türlü öyle bir paranız yoksa, zaten de para yoksa direkt eksiğe düşüyorsunuz.
Hı-hı. Evet.
Onun da hani aslında en başta olması gereken yer bütçe.
Evet. Aslında nasıl akıllıca kullanabiliriz? Pek çok yöntemi var ama biz ya başlamak istemiyoruz, bu yönteme başvurmak istemiyoruz ya da bir şekilde öğrenmek mi istemiyoruz? Red mi ediyoruz acaba? Hoşumuza mı gidiyor daha çok harcamak?
Harcamak keyifli bir şey aslında, hı-hı, baktığınız zaman. Bir de tabii bugün hani günümüz dünyasında bize sürekli pompalanan şöyle bir şey de var. Özellikle reklamlarla verilen bir mesaj var. İşte tüketmezsen değerli değilsin ya da tüketmezsen işte kıymetin yok. O yüzden hani sloganlara dikkat edin. Hep şey der, işte bunu giyerseniz şöyle çekici olacaksınız. Evet. Bunu alırsanız...
Ama tüketim çağındayız. Falan. Özellikle evet, de çocuklar bundan çok fazla etkileniyorlar.
Aynen öyle. Öyle olunca bir defa hani o reklamlara çok fazla aldanmamak lazım. Belki benim kuşağımın şanslı tarafı oydu. Bu kadar çok reklam ve tüketim malzemesi yoktu.
Yoktu, evet.
Ama bunu sağlayan bir başka şey daha var. O da şu, parayla ilgili hani işin teknik tarafı var, işte bütçe yapacağız, harcamalarımıza dikkat edeceğiz, tasarruf yapacağız filan, bunlar yatırım stratejileri, biraz muhasebe bilgisi belki. Bunlar aslında işin teknik bilgi tarafı ve dışsal kaynaklar. Ama bir de içsel kaynaklarımız var. Onlar da bizim parayla ilgili düşüncelerimiz, parayla ilgili inançlarımız. Onlar da harcamalarımıza çok etkide bulunuyor.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Epey bilgilendik bu konuda. Sağ olun, var olun. Bundan sonra daha iyi kullanmayı deneyeceğiz paralarımızı, radyoları başındaki dinleyicilerimizle birlikte.
İnşallah. Ben hep onu diyorum. Parayı keyifle hani ve bir sıkıntı hissetmeden harcamak güzel aslında. Onun için de evet, şimdiden bir şeyler yapmak lazım.
Lazım. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.
Rica ederim.
Bekliyoruz ikinci kitabı da dört gözle.
İnşallah. İnşallah.
Öğreneceğimiz çok şey var ondan da.
Teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Yaşam Koçu Sayın Çiğdem Atabey'di konuğumuz. Kendisine teşekkür ediyor ve yeniden müzik diyoruz. Türkiye'de saatlerimiz 15.31'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. 2010 yılında seçmen konumda olan toplam 49.611.709 kişiye ait kimlik bilgilerinin internette deşifre olmasının yankıları sürüyor ve Avusturya ve Almanya'da yaşayan çifte vatandaş olanları da yakından ilgilendiriyor bu konu. Şimdi konuyla ilgili gelişmeleri almak üzere sevgili Cem Dalaman'a merhaba demek istiyoruz.
Merhabalar, gün iyi yayınlar.
Teşekkürler. Evet Cem, önce kısa bir hatırlayalım istersen. Kimlik bilgileri nasıl düştü internete ve genel olarak vatandaşlara ne gibi olumsuz etkileri oldu?
Evet, kimlik bilgilerinin internette deşifre olması Türkiye'de bugüne kadarki en büyük kamuoya ait bilgi sızıntısı olarak tanımlanıyor. 10 milyonlarca insanı, sen de söyledin, 50 milyona yakın insanı yakından ilgilendiren olayda bilgilerin nasıl çalındığına yönelik kesin bir net bir bilgi yok. Bazı spekülatif haberler ve iddialar var ama somut bir kanıt yok. Nitekim Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili soruşturması da yürüyor. Bu aşamada tabii insanlar çok merak ediyorlar. Benim bilgilerim internette ne yapmam gerekiyor? Sorular var kafalarda. Bu soruların başında bu bilgilerin ele geçmesinin kişilere hangi noktada kırılgan hale getirdiği ve bu bilgilerin ne amaçla kullanılabileceği geliyor. Şu ana kadar bilinen, sızdırılan bilgilerde vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları var, anne baba isimleri var, nüfusa kayıtlı oldukları yer, doğum tarihleri ve bugünkü kayıtlı adresleri yer alıyor. Uzmanlar çalınan bilgilerle vatandaşlar aleyhine kredi çekmekten resmi belge almaya, vekalet çıkarmaya bir dizi resmi işlemin yapılabileceğini belirtiyorlar, uyarıyorlar Nilgün.
Evet, peki yurt dışında özellikle de Almanya ve Avusturya'da yaşayan vatandaşları özel bir nedenle tedirgin eden bir yanı da var kimlik bilgilerinin çalınmasının, değil mi?
Evet, senin de belirttiğin gibi çifte vatandaşlar gerçekten çok tedirginler ve korkuyorlar, hatta adını koyalım. Çünkü Almanya'daki vatandaşlık kanununa göre Avusturya için de geçerli. Burada doğup büyüyen ve 21 yaşına kadar en az 8 yıl yaşayan ya da 6 yıl okula giden gençlerin çifte vatandaşlık var. Ama onun ötesinde Alman vatandaşlığına geçmek isteyen ya da Avusturya vatandaşlığına geçmek isteyen kişiler Türk vatandaşlığından çıkmak zorundalar ve bunu İçişleri Bakanlığı'na aldıkları çıkma izin belgesiyle ispatlamaları gerekiyor. Ancak birçok vatandaşın Alman vatandaşlığını, Alman kimliğini aldıktan sonra yeniden Türk vatandaşlığına başvurduğu ve Türk yetkili Alman vatandaşlığından çıkış yapıldığına dair belge istemediğinden yeniden Türk vatandaşlığını kazandığı biliniyor. Alman yasalarına göre çifte vatandaşlığı yasak, demin de belirttiğim gibi, ve bunun peşine düşen yetkililer Türkiye'den genelde nüfus bilgisi isteme hakkına sahipler, ancak Türk yetkililer de Türkiye'ye ait kişisel bilgilerin üçüncü bir ülkeye bildirilemeyeceğini belirterek gereken bilgiyi vermiyordu şimdiye kadar. Ancak bu internete sızan bilgiler sonucunda Alman yetkililer de internetin başına oturup bu bilgilere artık ulaşabilecekler. O yüzden Türk vatandaşları, daha doğrusu çifte vatandaşlar gerçekten sıkıntıdalar.
Evet. Peki bu anlattığın durumdan etkilenebilecek vatandaşların sayısı belli midir? Ve uzmanlar bu konuda neler tavsiye ediyorlar?
Kesin bir sayı yok çünkü anlatmaya çalıştığım gibi bu işlemi yapan vatandaşlar konu yasalara aykırı olduğu için, Almanya'daki yasalara aykırı olduğu için bildirim yapmıyorlar haliyle. Yani Almanya en azından bu konuda şimdiye dek herhangi bir sayıya, somut bir veriye sahip değildi. Almanya'daki Türk çatı örgütlerinin sayıları var. 50, 60, 70 bin civarında Alman vatandaşlığına geçtikten sonra Türk vatandaşlığına da yeniden başvurarak çifte vatandaş olan insanlardan bahsediliyor. Mehmet Kılıç'la konuştum ben konuyu. Almanya Göç ve Uyum Meclisleri Başkanı, aynı zamanda hukukçu kendisi ve diyor ki 2000 sonrasında Alman vatandaş olduktan sonra yeniden Türk vatandaşlığını alanların kimlik bilgilerinin internete sızmasından olumsuz etkileyeceğini söylüyor Mehmet Kılıç ve başlarına iş açılacak diyor. Birlikte dinleyelim sesi.
Bunun bazı vatandaşların başını ağrıtabileceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz bazı kişiler tekrar Türk vatandaşlığına dönmüşlerdi ve bunu 2000 yılından sonra yaptıkları için burada bir sıkıntı söz konusu. Çünkü 2000 yılında Almanya'daki yetkili makamlardan izin almaksızın başka bir vatandaşlığa geçenin vatandaşlığını otomatikman kaybettiğine yönelik bir hüküm getirdi vatandaşlık yasasına. Bu da bu bilgiler buradaki makamların eline geçtiğinde oradan pekala kimin hala Türk vatandaşı olduğunu öğrenip onlara sorular yöneltebilirler. Daha önceden vatandaşlığa başvurup 2000'den sonra geçenler veya 2000 yılından sonra Türk vatandaşlığına tekrar dönenler için ciddi bir sıkıntı yaratır. Onun için böyle sıkıntılı günler bizleri beklemektedir.
Evet, umarız bu konuda korkulan olmaz sevgili Cem Dalaman.
Evet, evet, biz de umuyoruz, ancak bazı vatandaşlar gerçekten de tedirginler. Onu önümüzdeki günlerde, zamanlarda göreceğiz, tedirginlikleri konusunda ne kadar haklılar ya da haksızlar.
Evet, çok teşekkür ediyoruz bugünkü aktardıkların, paylaşımların için. Yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kal sevgili Cem Dalaman.
İyi yayınlar.
Akşam çok efkarlıyım, kalbim neden kan ağlıyor? Bunu bir bilsen sevgilim. Güneş solgun, gündüz gece içimde sen bir bilmece, ıstırabı heceliyor. Sensiz yalnız, sensiz içim, gözyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor. Bekliyor seni, öpsem öpsem ellerini, yine de sana hasretim. Hayatım anlamsız şimdi, sendin bana neşe veren, seviyorum sevdim diyen. Sen benim sıcak güneşim, güzel tatlı tek eşimdin, kara sevdam sevgilimdin. Sensiz yalnız, sensiz içim, ilahımsın, sevgilimsin, sen benim her şeyimsin. Unutamam asla seni, her gün anıyorum, yasla seni, ne olursun dön dön bana. Hayatım anlamsız şimdi, sendin bana neşe veren, seviyorum sevdim diyen. Sen benim sıcak güneşim, güzel tatlı tek eşimdin, kara sevdam sevgilimdin. Sensiz yalnız, sensiz içim, ilahımsın, sevgilimsin, sen benim her şeyimsin. Kollarım bekliyor seni, öpsem öpsem ellerini, yine de sana hasretim. Dudaklarımda bir ateş, avuçlarımda alevsin. Ne olur dön sen.
Sihirli sözcükler. Ve sevgili dinleyicilerimiz, köşemiz başladı. Konuğumuz dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Ata bizlerle birlikte. Merhabalar,
merhabalar,
hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Evet, bugün çok önemli bir konudan söz edeceğiz. İnsanların çeşitli konulardaki gelişmelerden ve olaylardan haberdar olmak arzusu tarihin çok eskilerine evet, uzanıyor evet. Galiba. Gazetelerden söz edeceğiz. Ne zaman, nasıl girmiş acaba hayatımıza
gazeteler? Aslında ilk gazete Roma döneminde, milattan önce 131 yılına tarihlenmiş taş bir gazete. Taş ya da metal üzerine Roma senatosunun kararlarının yazıldığı ve halka da yüksek sesle okunduğu tabletler ilk gazete olarak kabul ediliyorlar. Milattan önce 131 kabul edersek, insanlık olarak biz 2147 yıldır gazeteyle haşır neşiriz. Sonrasında Çin'de
benzer yine hükümdarların kararlarına ilişkin. Aslında bizim ferman diyebileceğimiz, bizim dilimize çevirirsek. Fakat işte halka okunması, halka açık alanlarda asılı bulundurulması dolayısıyla gazete olarak kabul ediliyorlar. Onlar var. Tabii matbaaya kadar bunlar devam ediyor bu şekilde çeşitli ülkelerde. Ama 15. yüzyılda matbaa bulunduktan sonra 16. yüzyılda aslında bizim bugün dergi diyebileceğimiz daha özel konuları içeren basılı materyaller ortaya çıkmış. 17. yüzyılda ilk defa kağıt baskı gazeteyle karşılaşıyoruz.
İlk gazetemiz o mudur?
Evet, dünya tarihinin ilk gazetesi 1605 yılında Almanya'da. Yine tabii siyasi ağırlıklı içeriği. Bazı gelişmeler ülkelerin çatışmalarına bağlı oluyor. Bugün tekrar bu konuya bakarken bir kez daha hatırladım. İlginçtir, savaş dönemleri çok yenilikler ortaya çıkıyor. Hem mesela bu Almanya'daki gazetenin hemen öncesinde benzer sayfalar var. O sayfalar savaşa katılanların izlenimlerini yazdıkları, hatta sonraki yıllarda resmettikleri sayfalar, hani gazete diyemeyiz ama haber sayfaları, onlar dağıtılmış ama gazete adıyla ilk defa işte hani bugünkü gazeteye en yakın formatını 1605'te Almanya'da, hemen arkasından 1622'de İngiltere'de görmüşüz. Bize ilk çok sonra geliyor. İlk Türk gazetesi sanırım bizim gazeteye ve gazetecilere bakışımızı belirleyen şeydir bence bu. Çünkü ilk Türk gazetesi, daha doğrusu ilk Osmanlıca gazete, öyle söylemeliyiz, Mısır'da. Meşhur Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından ve Mısır'ın Osmanlı'ya karşı bilinçlenmesi ve karşı duruşunun bir simgesi olarak, o tür fikirlerin benimsendiği muhalif bir gazete olarak çıkmış. İlk gazetemiz bu aslında, Osmanlıca'yı temel alırsak. Çok etkili olmuş. Hem yazarları hem savunduğu fikirler açısından.
Peki periyodu neymiş?
Şöyle, aslında periyot için şöyle genel bir bilgi verebiliriz. Bizim şu anda gazeteden anladığımız şey günlük gazete.
Evet.
Fakat o zamanlarda haftalık ya da periyotsuz olarak çıktığını söylemeliyiz. Çünkü böyle bir şey yok, düşünce yok. Yani gazete her gün çıkan ya da belli aralıklarla çıkan bir haber sayfası olmaktan çok belli fikirleri destekleyen yazılı materyal.
Ne kadar çok gazeteyi dolduracak haberi toparlarlarsa ondan sonra çıkıyordu belki
de. Yazarların bir kısmının da gizli olduğunu düşünürsek. Çünkü şimdiki gibi hızlı ulaşım söz konusu değil. Yazarın bir yerden bir yere gitmesi, o yazıyı ulaştırması, hatta dizi dinmesi gibi detayları var.
Evet, hele ki şimdi elektronik gazeteciliğe bakınca oraya da geleceğiz zaten.
Tabii. Sonrasında İstanbul'da çıkan gazeteler, aslında biz edebiyat tarihi açısından söyleyelim, İstanbul'da çıkan gazeteleri
ilk gazete kabul ediyoruz. Peki bunları Türkler mi çıkarmışlar? Türk gazetelerini, yabancılar mı?
Şöyle, muhalif olanlarda yabancılar çok var. Hatta Tercüman-ı Ahval'dir bizim en çok üstünde durduğumuz gazete. Birincisi, ondan daha önce çıkan Takvim-i Vakai Devlet Gazetesi. Tamamen imparatorluğun görüşlerini padişahın uygun göreceği şekilde sunan gazete. Fakat arkasından Tercüman-ı Ahval çıktığında o daha milliyetçi diyebileceğimiz, daha işte Namık Kemal'in falan da yazdığı gazeteler. Fakat tabii bu arada İngilizlerin özellikle Ermeni ve Musevi yazarlara yazdırdığı makalelerle oluşan gazeteler de var.
Evet. Amaç tabii okur yazarlığın artması mıydı o dönemde?
Aslında gazeteler açısından şunu söylememiz lazım. Amaç her zaman siyasi bir ideolojinin halka sunulması. Ama tabii bunun etkili olabilmesi için okur yazarlığın artması gerekiyor. İşte kıraathanelerden bahsetmeliyiz bunun için.
Evet, daha önce bahsetmiştik küçücük bir bölümde olsa.
Kıraathanelerin şöyle bir özelliği var. Biraz önce söylediğimiz gibi nasıl ilk taş gazeteler halka yüksek sesle okunuyorsa, okur yazar oranının düşük olduğu dönemlerde de kıraathanelerde yüksek sesle gazete okunması, hatta bunun okuyucuları, okuma saatleri falan gibi böyle belirlenmiş bir programı da var. Çok da etkili. Hani şimdinin radyoculuğu gibi bir şey aslında.
Evet, evet.
Öyle söylemek lazım.
Şimdi tabii gazeteler içerisinde yer alan makaleler var, röportajlar var. Pek çok türleri var galiba, değil mi?
Evet. Aslında uluslararası bir tanımlama var bunun için. Büyük boy gazete denilen gazeteler aslında bizim de gördüğümüz şu anda Türkiye'de büyük boy gazeteler. İşte onların milimetrik olarak sayfa türleri falan var.
Peki günlük gazeteler ne zaman çıkmaya başlamış, ne zaman nasıl girmiş hayatımıza?
Türkiye için konuşursak tabii Cumhuriyet dönemi. 1924 yılında daha öncesi var aslında, onu söylemeliyiz. İrade-i Milliye, Cumhuriyet yaklaşımının ilk gazetesi Sivas Kongresi'nden sonra çıkmış. Hı hı. Adından anlaşılacağı üzere milli irade konulu makalelerin, yazarların, yaklaşımların olduğu bir gazete. Fakat 1924 yılında Cumhuriyet tarihinin ilk gazetesi, ki hala Cumhuriyet'in yani ülkemizin en uzun yıllardır tirajı kesintisiz devam eden mecburi bir ihtilal dönemi hariç Cumhuriyet Gazetesi çıkmış. Cumhuriyet Gazetesi 1924'te ilk defa çıkmış. Bugün de hala devam eden bir gazete. Hı hı. Tabii söylemek lazım Türkiye için. 1935 yani 1924'ten 1935'e kadar geçen süreyi aşağı yukarı 10 yıl diye kabul edersek, 10 yılda bir gazeteden 38 günlük gazeteye çıkmışız. Ve toplamda günlük olmayanlarla birlikte 116 gazete, yani 10 yılda 115 gazete çıkarmış Türkiye. Çeşitli görüşleri benimseyen, çeşitli nasıl söyleyelim, yayın sürelerine
peki,
sahip.
Peki okunurluğu nasılmış acaba bu gazetelerin?
Tabii okuma yazma oranını düşünecek olursanız tirajları çok düşük. Bugüne hı-hı göre çok çok düşük. Fakat etkileri çok yüksek. Örneğin,
ama yazar okur yazarlığın bu kadar düşük olduğu dönemde bu kadar çok gazetenin evet çıkıyor olması da çok güzel. Şimdiye baktığımızda tabii.
Aslında harf ve dil devrimi 1928. 1928'den 35'e düşünecek olursanız kısa bir süre var. Hı-hı. Fakat o dönemde de en çok kullanılan şey özellikle gazete okumak. Gazete okumak o dönem şey nasıl söyleyelim, bir yüksek düzey vatandaş duruşu.
Evet.
Gazeteye sahip olmak, örneğin işte öğretmenlerin, banka müdürlerinin gazete okuyor olması zaten onların sahip olduğu düzeyin onaylanması gibi.
Evet. Şu anda öyle algılamıyoruz. Gazeteden aldığım bir habere göre değil mi?
Yani çalışma masasında gazete okuyan kişi şu anda işini yapmıyor olarak algılanır. Ama o dönem gazete masasında, çalışma masasında gazetesini okuyan biri işinin bir parçası olarak günün haberlerine açık olmak.
Keşke öyle de devam ediyor olsaydı.
Kabul edilmiş. Hı hı. Gerçekten güzel olurdu. Çünkü bugünkü durumumuz çok onunla örtüşmüyor, itiraf
evet
edelim.
Gelelim bugüne. Bugün ne durumdayız acaba?
Aslında
hem tiraj olarak
hem okur yazar olarak. Aslında biraz insaflı davranmaya çalışarak itiraf edeyim. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2014'e kadar araştırması var. 2016 içinde bilgiler var ama resmi rakamlar değil. Henüz araştırmalar sonuç konuşlanmadığı için. Dolayısıyla ben onları tercih ettim ama kabaca söyleyelim. 2013-2014 yıllarını değerlendirecek olursak, mesela 2013 son 10 yılın aşağı yukarı en yüksek tirajına ulaşılan yıl. 2013'te çok yüksek bir tiraja ulaşılmış. Anlamlı gelecek mi bilmiyorum. 2,5 milyar yuvarlak hesapla
evet
bütün bir yıl boyunca baskı yapmış gazeteler. Toplamda da dergi ve gazete olarak 7158 tane yayınımız var. 2013 yılı çok zengin. Fakat 2014'e geldiğimizde bir yıl içinde 156 gazete kapanmış Türkiye'de.
Peki niye öyle bir düşüş yaşanmış? %50 az bir rakam değil. Yani o yükseliş evet, bence evet devam edebilir.
156 gazete kapanmış. Toplamda %8'e denk gelen bir daralma var tirajda da. Bunun sebebi şu: Türkiye'de bir ekonomik kriz etkilerini göstermiş, dünyadaki krizin etkileri özellikle basın yayında etkisini göstermiş. İkincisi, bizim toplum olarak gazeteye bakışımız değişmiş. Üçüncüsü ve en güçlü etken bence internet. Yani bence değil, konunun araştırmacıları da öyle söylüyorlar.
Evet.
Çünkü reklamcılık kanal değiştirmiş. Hmm. 2013'e kadar en ağırlıklı reklam görsel basın olarak televizyon ve gazeteyken artık televizyon ve internet.
Ama şimdi yıllardır evlerine gazete girenler bilirler. İnternetten okumakla o gazetenin
tabii
kokusunu alarak sayfalarını çevirmek başka bir şeydir. O sabahın erken saatlerinde alınıp sayfalarını çevirmek değil hı-hı mi? O başka bir şey. Yani o internette aynı duyguya erişilebilir mi bilmiyorum.
Hem öyle, hani hem de şöyle bir şey var aslında. İnternet tematik olarak, konu olarak çok kişiselleşen bir alan. İnternetten haber takip ettikçe 6 ay içerisinde yine böyle bir araştırma var ama henüz sonuçlanmamış, kabaca söyleyelim. Kişiler giderek kendi ilgi alanlarına giren haberlere odaklanıyorlar ve diğerlerini görmez oluyorlar. Hmm. Bu toplumsal bakışınızı daraltıyor aslında.
Evet.
Gazete genel okuyucuya hitap ettiği için, örneğin hani samimi olalım, ben futboldan hiç hoşlanmam. Evet. Futbol haberlerini takip etmek gibi bir beklentim ya da bir düşüncem de yoktur.
Hatta fakat, o sayfaları geçerim.
Evet, üçüncü sayfa haberlerinden hoşlanmam. Çünkü bilirsiniz gazetede üçüncü sayfa şiddet ve daha çok polislerin müdahil olduğu olaylardır. Çok ilgimi çekmez, hoşlanmıyorum görmekten de. Fakat gazete bunların hepsini barındırdığı için benim toplumsal bakış açımı aslında genele yayabilen ve daha çok toplumu algılamamı sağlayan bir şey. Ama ben internette bunu yapmıyorum. Çünkü onu eliyorum, bunu filtreliyorum. Evet. Sadece şu ikisini takip etmekle yetinebiliyorum. Ve giderek dünya benim algı düzeyimde, benim algı filtremle sabitlenmiş oluyor.
Ama şimdi gazeteyi çevirip o üçüncü sayfaya geldiğinizde dikkatinizi çeken bir başlık olduğunda ona bir bakıyorsunuz. Ya da hiç hoşlanmadığınız spor sayfasına geldiğinde o başlıklara bir göz atıyorsunuz. Tabii. Belki ilginizi çeken bir haberi sonuna kadar da okuyabiliyorsunuz. Hoşlanmadığınız halde sporda.
Hatta aklınızda kalabiliyor. Tabii. Yani çünkü çok doğal olarak habercilik zaten var olan haberi olabilecek en ilginç şekilde sunduğu için gazetede o başlık, o manşet, o yaklaşım, o fotoğraf aklınızda kalabiliyor. Fakat internette genellikle böyle değil. Yine de artık internetle gazeteciliği, internet gazeteciliği diye bir şey var ve çok güçlü bir biçimde çalışmaya başladı. Yine de basılı gazete için karamsar tablolar çiziliyor. Giderek daha azalacağı.
Evet.
Dünyada da böyle, çünkü sadece bizde değil, mesela İngiltere'de de benzer bir süreç yaşanıyor, Amerika'da da benzer bir süreç yaşanıyor. Gazete türlerinin de değişeceği söyleniyor çünkü bizdeki o büyük boy gazeteler giderek küçülecek gibi bir beklenti var şimdi, çünkü maliyetler de daralıyor ama o zaman reklam gider, yani reklamdan kaybediyorlar. İşte meşhur şimdi ne diyelim, boyalı basın diye tercüme edilen tabloid gazeteler, yani daha küçük ebatlı gazeteler. Biraz onlara gideceği yönünde bilgiler var. Fakat deneyenler genellikle başarılı olamadılar. Ciddi reklam kaybediyorlar.
Evet, çünkü yani ben de hani küçük boyutlu bir gazete düşünemiyorum. Gazete.
Biz de gazete şöyle açıldı mı bir sesi de gelecek. Zaten gazete kağıdı denilen bir kağıda basıldığı için özeldir tamamen her şeyle.
Bir de tabii internetin şöyle de bir avantajı var belki. Evimize bir bilemediniz iki gazete giriyor ama orada bütün gazetelerin manşetlerini, başlıklarını tarayıp ilginizi çeken haberi belki de bu anlamda takip edebiliyorsunuz.
Tabii şöyle, internet çok daha güçlü bir biçimde geliyor. Çünkü genç nüfus internete uyumlu. Mesela Türkiye'de de nüfus oranlarına bakacak olursak 30-35 yaş insan sayısı en fazla. Genelde dünyada öyle ama bizde rakamlar çok yüksek. Yani genç nüfus bizde hani çocuklar gibi genç nüfus değil.
Evet.
Dolayısıyla internete uyumlu, hızlı yaşayan ve bilgiye çok hızlı ulaşmak isteyen. Bunun için de çok çaba sarf etmek istemeyen bir hayat tarzının içindeyiz hepimiz. Dolayısıyla internete uyumlu bu nesil giderek internet haberciliğine geçecek. Zaten bir gazeteci dostumuzun söylediğini tekrar edeyim burada. Muhabirler de artık masa başında çalışıyor dedi. Çünkü koşup gidip haberi kaynağından öğrenip röportaj yapmak, fotoğraf çekmek o eskidendi biraz. Şimdi internetten araştırma yapıp son noktayı koymayı tercih ediyorlar. Gazetenin kendisi internet üzerinde hazırlanıyor zaten artık. Evet. Dolayısıyla yavaş yavaş gidiyoruz oraya doğru.
Evet, ama yine de keşke o eski yıl nereye giderse gitsin sonuçta, ama o okunurluğu o ilk baştaki yıllardaki gibi artarak devam etse.
Keşke, keşke.
Çok teşekkür ediyoruz
bugün için. Ben teşekkür ederim.
Haftaya yine birlikteyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Sihirli Sözcükler köşemizle konuğumuz dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay ile birlikte bugün de programımızın sonuna geldik. Biz yarın 15 haberleri sonrasında yine başkentten merhaba diyeceğiz sizlere. Program yapımcılarınız Didem Östaşbaşı, Gülşen Aybaz, Şule Özçakır, kumanda masasında Baykal Alavant ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.